Ayrım 2.
Bizimki gibi ülkelerde ve bürokratik baskı rejimlerinin geçerli olduğu ülkelerde Çin, SSCB, son dönem öncesi, Doğu Avrupa, Küba ve benzeri bilimsel bilginin, sosyal bilim, göreli bağımsızlığı da ortadan kalkmakta, bağımlılık mutlak bir nitelik kazanmaktadır. Böyle bir göreli özellik yokluğu, toplumda irrasyonel, bilim dışı, iç tutarlılığı olmayan bir toplum ve tarih versiyonunun ortaya çıkmasına neden olmakta, hem de bilimsel entelektüel gelişmeyi engellemektedir. Osmanlı sosyal formasyonunda aydınlar, ulema, hakim sınıfın bir bölüğünü oluştururlardı. Basit yeniden üretime dayalı pre-kapitalist bir toplumda mevcut yapı ve işleyişi meşrulaştırmak ve sürdürmek gibi ideolojik, bürokratik bir misyona koşulmuşlardı. Yönetici, hakim sınıfın bir bölüğünü oluşturan ulema, Osmanlı aydını, kapitalist yayılmanın önem kazandığı ve imparatorluğu etkisi altına aldığı ölçüde klasik işlevlerini yerine getiremez duruma geldi. Daha sonra bunların yerini batıcı, yenilikçi, tanzimat aydınları, münevver almaya başladı. İlginç olan şudur ki bu yeni elitin bir süre geleneksel elitle birlikte yan yana yaşamak durumundaydı. Devlet içindeki konumu ve işlevi toplumun devlet dışı, dolaysız üreticiler, sınıflarıyla olan ilişkilerinde bir önceki döneme göre ulema hiçbir köklü değişiklik ortaya çıkmadı. Üstelik siyasal, yönetsel planda kendilerinden öncekilerden çok daha etkin bir konuma terfi ettiler. Dolayısıyla meşrulaştırıcı dayanakları ve ideolojik referansları zaman içinde değişmekle birlikte konumları ve işlevleri bakımından hiçbir temelli değişiklik ortaya çıkmadı. Devlet aydınları olarak kaldılar. Kısmen de kast konumlarını muhafaza ettiler. Kapitalist toplumdaki aydınlar gibi bir katman oluşturamadıkları için ürettikleri bilgi ancak kendi dar sınıfsal çıkarlarını koruyup meşrulaştırmaya hizmet edebilirdi. Cumhuriyetin kurulmasıyla bu durum devam etti. Ne var ki Cumhuriyet dönemi aydınları kendilerinden öncekilerden çok daha köşeli, sınırları iyice belirlenmiş bir resmi ideoloji oluşturmak zorundaydılar. Yenilikçi Osmanlı aydınları kendilerine bir kurtarıcı misyon vehmederek imparatorluğu sömürgeleştirdiler. En azından sömürgeleşme sürecini hızlandırdılar. Bu bakımdan yenilikçi hareketler olarak gösterilmeye çalışılan aslında bir kendi kendini sömürgeleştirme süreciydi. Osmanlı yönetici aydın eliti birçok doğrudan sömürgedeki sömürgeci yöneticilerin işlevine koşulmuşlardı. Yönetici sınıfın bir fraksiyonu olarak içinde yaşadıkları toplumu tahlil edebilecek durumda değillerdi. Nitekim aydınların yönetici sınıf konumunda bulunduğu sosyal formasyonlarda aydınların dünyayı kendi dar sınıf çıkarları açısından görmeleri onların açıklayıcı yeteneğini dumura uğratmaktadır. Bir taraftan Osmanlı İmparatorluğu Batı kapitalizminin etkisi altına girip üretici temeli aşınırken diğer yandan yenilikçilerin ideolojik referanslarıyla realite arasında bir uyumsuzluk ortaya çıktı. Yeni ideolojik referanslara uygun bir ekonomik sosyal ortam ortaya çıkmıyor, var olan geleneksel temelde giderek aşınıyordu. Bunun anlamı, geleneksel ideolojinin yerini alacak kapitalist üretim tarzını özgür rasyonalizmin güçlenip kitleleri etkisi altına almasının maddi koşullarının oluşamamasıdır. Kitleler haklı olarak yoksullaşmalarının ve kimlik kaybına uğramalarının sorumlusu olarak batıcı, yenilikçi kiliği ve onların yeniliklerini gördüler. Sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda var olan yönetici sınıf halk yabancılaşmasına ki bu köklü bir yabancılaşmadır yeni bir boyut eklendi. Eski Türkiye'de güzideler sınıfı halka ait ne varsa bayağı, adi, amiyane görür, bundan dolayıdır ki halka avam adını verirdi. Avam, hevamdan farksızdır diyerek halkı hayvanlar derekesine indirirdi. Kendi kendine havas revanım ünvanını veren bu zümre hiç avama kıymet verebilir mi? Kendilerini savunmak durumunda olan kitleler daha fazla geleneksel ideolojiye sarılırlarken yenilikçilerin, batıcılar, onun yerine koyabilecekleri bir şeyleri yoktu. Dolayısıyla geleneksel ideolojiyi aşınırken aynı zamanda batıcıların karşısına muhalif bir ideoloji olarak çıktı. Artık bir tarafta her şeyi kabul eden ve caiz gören yüksek ve aydın sınıf, çeşitli yabancı milletleri en aşırı bir biçimde benimseyip taklit ediyorken, öteki tarafta bir kısım aydınlarla geri kalan halk her türlü yeniliğe karşı koyuyordu. Yenilikten şiddetle nefretin ve ürküntü hissinin eserleri her yerde kendini gösteriyordu diye yazıyor Said Halim Paşa. Hiçbir halk yenilik düşmanı, refah aleyhdarı değildir. Böyle bir şey insan doğasına aykırıdır. Aslında resmi ideolojinin sol versiyonu dahil, yaymaya çalıştığının aksine halk yenilik düşmanı değil, gerçekten yenilikçi olmayanlara, yeteri kadar yenilikçi olmayanlara, yenilik olarak ileri sürülenlerin yıkıcı sonuçlarına, yenilik olarak sunulanların gerçek çözüm yollarının tıkamasına karşıydı. Yalçın Küçük, Aydınlar Üzerine Tezler adlı kitabında, Türk aydın tarihi yenilik düşmanı bir halkı yenilikçi yapmanın tarihidir diyor. Böyle bir yaklaşım en azından bilim dışıdır. Aydınlara büyük bir kudret ve toplumüstü yetenekler vehmeden aşırı Jacoben bir zihniyetin ürünüdür. Küçük bir cümlede iki yanlışı birden yapıyor. Birincisi, hiçbir halk yenilik düşmanı değildir. İkincisi, hiçbir aydın grubu bir toplumu bir yerden bir başka yere götüremez. Halk, çağdaşlığa değil, çağdaşlaştırmanın sömürgeleşme, üretici güçlerin tahribi biçiminde ortaya çıkıyordu, bizde aldığı biçime tepki göstermiştir. Klasik aydınların hiç değilse bir bölüğünün yenilikçi ideolojiye kazanılmaları, üstelik geleneksel ideolojinin muhalif bir ideoloji niteliği kazandığı koşullarda olanaksız gibiydi. Yenilikçi aydınların taşıdıkları ideoloji, kendi realitelerine yabancı bir ideolojiydi. Osmanlı yenilikçi aydını, Batı'nın düşünsel ürünlerini ithal ettiği sürece bir bakıma aydınlanmadan aydınlatmaya girişiyordu. Yenilikçi Osmanlı aydını münevver, Batı burjuvazileri de münevvirdir. Aydınlatanın sömürgeci emperyalist Batı olduğu koşullarda Osmanlı yenilikçi aydını, kendi ürünü olmayan, üstelik kendi realitesiyle pek ilgisi bulunmayan bir ideolojinin taşıyıcısı durumuna geliyordu. Böylece sadece halk kitlelerini değil, geleneksel aydınların bir bölüğünü de karşısına alıyordu. Oysa Batı'da geleneksel aydınların bir bölüğünün rasyonalizme kazanılmaları söz konusuydu. Bu konuda Antonio Gramsci şunları yazıyor. Ama bir önceki ekonomik yapıdan gelen ve onun gelişmesinin bir yönünü temsil eden her toplumsal temel akım tarih yüzüne, hiç değilse bugüne kadarki tarih yüzüne, çıktığı zaman kendinden önce var olan bir takım aydın bölükleri bulmuştur. Bunlar galiba toplum ve politika alanında en karmaşık ve en köklü değişmelerin durduramadığı tarihsel sürekliliğin de temsilcileri olmuşlardır. Başa geçmek isteyen her takımın en önemli özelliklerinden biri, geleneksel aydınları ideolojik olarak kendisine dönüştürme ve kazanma yolunda yaptığı savaştır. Bu takım, organik aydınlarını yetiştirdiği ölçüde bu dönüştürme ve kazanma işini daha çabuk ve etkili olarak gerçekleştirebilir. Osmanlı İmparatorluğu'nda buna olanak yoktu. Batı'da gelişmekte olan fabrika sanayi, teknolojik devrim, geleneksel zanaatları, el zanaatları yıkarken yeni istihdam olanakları da yaratıyordu. Bu durum kurulmakta olan yeni düzenin kapitalist, savunulup meşrulaştırılmasını kolaylaştırıyordu. İdris Küçük Ömer, yenilik hareketlerine toplum açısından üretim güçlerinde kapitalist bir gelişmeye bağlı olarak büyüyen bir iş sınıf olmaksızın girişilmişti derken bu durumu ifade ediyor. Oysa Batı gibi olmak isteyen elbette asıl amaç iktidarlarını korumaktı ve bunda çıkarı olan yenilikçi kast, ülkenin daha fazla sömürgeleşmesi ve üretici temelinin zayıflaması sonucunu doğurduğu için taşıdığı ideolojinin kitlelerce benimsenmesi söz konusu olamazdı. Atilla İlhan'ın komprador aydın tanımı bu aydınlara gerçekten uygun düşmektedir. Batı'da yeni bir sınıfın, burjuvazinin, organik aydınlarının ürettiği ideoloji, benzer bir dönüşümün olmadığı Osmanlı toplumuna ithal edildikçe dar bir yönetici elit dışında aydınlanma gerçekleşmeyecekti. Bu bakımdan Tanzimat, İslahat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi aydınları, üstlendikleri ideolojik işlev bakımından Batı burjuvazisinin Türkiye'deki organik aydınlarıydılar. Batı burjuva ideolojisinin taşıyıcıları ve yayıcıları oldukları sürece Batı'dan önce sanayi ürünü, daha sonra teçhizat ve aramalı ithal eden, önce komisyoncu tüccar, daha sonraki dönemde montaj sanayicisinin ideolojik düzeylerdeki benzerleri olmuşlardır. Hakim ideoloji, hakim sınıfın ideolojisidir diyor kitap. Osmanlı ülkesinde hakim sınıf, Fransız veya İngiliz burjuvasisi. Sarayın direnişi azaldıkça kapitalizm taarruzunu yoğunlaştırır. Keşişler, mektepler, mürebbiyeler, mason hocaları, Osmanlı bankası, nişanlar, sefaret baloları ve Beyoğlu'nu zevk panayırına çeviren şuh aktrisler. Cemil Meriç bir başka yerde de şunları yazıyor. Avrupa silahları ve teknolojisiyle birlikte Avrupa fikirleri de ithal edildi. Bunlar da sosyal ve siyasi düzenin en az ötekiler kadar tahripçisiydiler. Tanzimatla başlayan dışarıdan düşünce ve kurum ithal etme süreci 1920 ve 1930'lu yıllarda fanatik bir inkarcılıkla sürdürüldü. Merkezi otoritenin güçlendirilmesinin sağladığı olanakların da yardımıyla Kemalist iktidar tarihte eşine az rastlanır bir inkarcılığı dayattı. Bu kendi geçmişimizi toptan inkar etmek biçiminde tezahür etti. Bu yüzden Takrir-i Sükun terör rejimi altında insanlara şapka giydirildi. Arapça, Farsça melezlenmesidir diye Osmanlıca bir çırpıda yok sayıldı. Arap alfabesi Latin alfabesiyle değiştirildi. Bütün bunlar inkılap sayıldı. Terör rejimi koşullarında gerçekleştirilen bu inkılapların bekçiliğini yapmak da Cumhuriyet aydınlarına düşecekti. Zora dayanılarak yapılan inkılaplar ancak zora dayanarak korunabilirdi. Aydınların açmazı da buradaydı. Zorla yapılan inkılapların zora dayanarak korunduğu bir ortamda aydınlar, antidemokratik bir resmi ideolojinin üreticisi, yayıcısı ve sürdürücüsü olacaklardı. Şapka giymeyi reddettikleri için idam edilenlerin gerici oldukları konusunda fetva vereceklerdi. Üstelik Cumhuriyet aydınlarının halk kitlelerine bakışında da kendinden öncekilere göre bir değişiklik söz konusu değildi. Cumhuriyet döneminin önde gelen aydınlarından liberal ama demokrat olmayan Ahmet Ağaoğlu, 1926'da Gazi Mustafa Kemal'e verdiği bir raporda "Arz etmek isterim ki acizleri demokrat değilim. Alev mumum demagojiye karşı büyük bir nefret perverdi ederim. Bendeniz binbir başlı kütlelerin herhangi bir işi başa çıkaracak kabiliyette olduğunu hiçbir zaman kail olmadım, diyor. Kültür sorununa yaklaşım nasıl olmalıdır? Bir toplumun kendi geçmişini ve kültürünü toptan mahkum etmesi bilimsellikle bağdaşır mı? Toplum kendi özgeçmişiyle bağlarını bu biçimde koparırsa ne gibi sonuçlar ortaya çıkar? Bir toplum kültürünü gericidir diye inkar ederse tarihsel süreklilik nasıl sağlanır? Tarih sonuç itibariyle toplumun geçmişiyle bir diyalog değil midir? Böyle bir diyaloğun kesilmesi arzulanır bir şey midir? Toplumu kötü alışkanlıkları olan bir çocuk gibi görmek bilimsel bir tutum mudur? Tüm elemanlarının, yapıcı unsurlarının geri ve gerici olduğu gibi bir kültür düşünülebilir mi? Aynı şekilde tümüyle ilerici bir kültür söz konusu olabilir mi? Öte yandan tarihsel olarak geride kalmış olan bir kültür toptan geri bugün yaşayan da mutlaka ileri ve ilerici midir? Eğer geçmişle bağlar böylesine kesilirse bunun yarattığı boşluk nasıl doldurulabilir? Cumhuriyet aydınları bu sorunları genellikle sormadıkları gibi sorulmasını, tartışılmasını da engellediler. Benzer soruları sormaya, tartışmaya girişenlere bağnaz bir karşı ittifak oluşturdular. Başarıları yaptıkları savunmanın ve teorik argümanların gücünden değil, arkalarındaki baskıcı devletin gücünden kaynaklanıyordu. Ürettikleri yalanla yaşamayı aydınlanma sandılar. Resmi ideolojinin üreticisi ve yayıcısı olarak da her zaman hak ettikleri hediyelere kavuştular. Oysa asıl yapılması gereken inkar değil, diyalektik aşma olmalıydı. Başka bir ifadeyle var olanı sürdürme, eleştirme, aşma biçiminde bir yaklaşım gerekiyordu. Eğer Marx, İngiliz burjuva ekonomi politiğini inkar etseydi, Kapital'i yazabilir miydi? Ricardo'yu, Smith'i, Malthus'u ve benzeri yok sayarak inkar ederek, onları gericilikle suçlayarak yeni bir teori geliştirebilir, toplumsal bilimlerde büyük bir atılım gerçekleştirilebilir miydi? Toptan inkarcılığın yıkıcı sonuçları başka yerlerde de görüldü. Sovyetler Birliği'nde proletarya kültürünün yüceltilmesi, burjuva kültürünün toptan mahkum edilmesi, Stalinist terör rejimi koşullarında tam bir kültürel, entelektüel ve artistik gerilemeye ve kısırlığa neden oldu. Stalinist ve izleyen dönemlerde Sovyetler Birliği'nde dünya ölçeğinde düşünce ve sanat adamlarının yetişmemesi, bu inkarcılığın ve bağnaz bir bilim ve kültür anlayışının sonucuydu. Tarihsel süreklilikle diyalektik aşkınlık konusundaki bu tutarsız yaklaşımın sonuçları çok ağır oldu. Oysa kendi kültür mirasını dönüştürüp yeni ve üst düzeyde bir senteze, daha zengin bir kültüre ulaşma yolu, bağnaz taklitçilik, inkarcılık yüzünden kapatılmıştır. Eğer bugün bir arabesk kültürel ortama gelinmişse, bunun sorumlusu kendi kültürünü aşağılayıp mahkum eden zihniyettir. İlginç olan şey de, Cumhuriyet aydınının meşrutiyet aydınını, meşrutiyet aydınının da Tanzimat dönemi aydınlarını suçlamış olmalarıdır. Her dönemde bir öncekiler yanlış yaptıkları için suçlanmışlardır. Cumhuriyet aydınları doğru yolu bulduklarını iddia etmişlerdir. Oysa Cumhuriyet aydınları gerek orijinleri ve devlet içindeki konumları, gerekse de ideolojik, düşünsel referansları bakımından aynı çizginin sürdürücüsüydüler. Bütünüyle onların az gelişmiş ideolojik kültürel mirasına konmuşlardı. Cumhuriyet aydınları içinde iktidarlarını sağlamlaştırmanın biricik yolu, kendilerinden öncekileri kötülemekti. Bize göre Türk aydınlarının kendi geçmişlerine bu ölçüde olumsuz ve yadsıyıcı yaklaşmalarının bir nedeni de geriliklerinin farkına vardıklarında Batı kapitalizminin ülkeyi biçimsizleştirip içini boşaltmış olmasıdır. Bu durum onların kendi geçmişlerini mahkum etmelerini kolaylaştırmıştır. Kendi gerilikleriyle başkalarının ineriliği arasındaki ilişkinin niteliğini de kavrayacak durumda olmadıkları için tüm kerametleri kendi ülkeleri dışında Batı'da buluyorlar. Bu geleneğin sonucu olarak kendi toplumlarının geçmişiyle ilgili her şeyi yok saymak, her şeyin Batı'dan menkul olduğu görüşüne sıkı sıkıya sarılmak kaçınılmaz oluyor. Türk aydınları yukarıda kısaca değindiğimiz sürecin sonucunda düşünsel, ideolojik ve kültürel bir bağımlılığa düşüyorlar. Bu bağımlılık yaşadıkları dünyayı ve kendi toplumlarının gerçeğini kavramalarını giderek zorlaştırıyor. Osmanlı dönemi kültürü inkar edilince geriye halk edebiyatı dışında pek bir şey kalmıyordu. Ortaya çıkan kültür boşluğu da Batı'ya daha çok yaslanarak ve oradan daha çok ithalat yapılarak doldurulmaya çalışıldı. İthal edilen de pozitivist burjuva kültürüydü. Bu tutucu ve seçkinci ideolojinin ithali yönetici aydın elitin çıkarlarına uygun düşüyordu. Üstelik bu alanda bir sürü tutarsızlıklar, çelişik yaklaşımlar da sergileniyordu. Mustafa Kemal Nutuk'ta Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına el koymuşlardı. Bu tasallutlarını 6 asırdan beri idame eylemişlerdi. Şimdi de Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini bildirerek, hakimiyet ve saltanatı isyan ederek bir fiil eline almış bulunuyor, diyor. Bu durumda İstanbul'un fetih yıl dönümlerinde ve daha bir sürü yıl dönümlerinde yapılan törenleri anlamak zorlaşır. Diğer yandan da yok sayılan veya inkar edilen şeylerle övünülüyor. Örneğin Türklerin tarih boyunca kurdukları en büyük devletin Osmanlı Devleti olduğu söyleniyor. Bu ve benzer yaklaşımlar doğal olarak genç nesillerin kafalarında çelişik düşüncelerin oluşmasına neden oluyor. devlet aydınının çelişkileri. Cumhuriyetin kurucu kadrosunun asli unsurunu oluşturan büyük çoğunluğu İttihatçı, Jön Türk olan aydınlar, referanslarının ağırlık noktası Batı Burjuva ideolojisinin pozitivist yorumuna dayanmakla birlikte, devletle olan ilişkileri, devlet karşısındaki konumları bakımından Osmanlı'daki ilmiye sınıfına benzemekteydiler. Cumhuriyetin kurulmasıyla daha çok özelleştiler ve etkinliklerini daha da artırdılar. Osmanlı'da olduğu gibi yine hakim sınıfın bir bölüğünü ama bu sefer daha etkin bir bölüğünü oluşturdular. Ağırlıkları olumsuz dış konjonktürün, büyük dünya ekonomik krizi, ülkeyi etkisi altına aldığı 1930'lu yıllarda daha da arttı. Etkinliklerini 2. Dünya Savaşı sonuna 1950'ye kadar sürdürmeyi başardılar. Aydınların bir bölüğü 1960'lı yıllarda sosyalizmle buluştuklarında sosyalist düşüncenin yozlaşmış bir versiyon olan Stalinizmi büyük bir kolaylık ve rahatlıkla benimsediler. Bu durum sosyalist de olsalar onların bürokrat aydın, devlet aydın olmalarından kaynaklanıyordu. Stalinizmi benimsedikleri ölçüde bu sefer de Sovyetler Birliği'nin ve daha az oranda Stalinist Çin bürokrasisinin resmi ideolojisinin taşıyıcıları oldular. Stalinizmin ipliğinin pazara çıktığı bir dönemde Türk sosyalistlerinin bağnaz birer Stalinist kesilmeleri onların her tarihsel dönemde yaya kaldıklarını da bir defa daha gösteriyordu. Aslında bu Türk entelijansiyasının bir özelliğidir. Üretilmesine pek katılmadıkları çağdaş düşünceyle hep belirli bir gecikmeyle tanışıyorlar. Her seferinde pazara geldiklerinde pazarı dağılmış buluyorlar. Türk sosyalistlerinin Stalinizme olan hayranlıklarını ve bağlılıklarını tarihsel bir rastlantı eseri saymak herhalde doğru olmaz. Artık Sovyetler Birliği'ndeki sosyoekonomik düzenin sosyalist değil, sosyalizmin bir karikatürü olduğunu Sağır Sultan'ın bile duyduğu bir ortamda, Stalinizme dört elle sarılmaları, sınıfsal yapılarının ve ideolojik referanslarının bir sonucuydu. O kadar ki işi Sovyet yöneticileri ülkelerindeki rejimin sosyalist olmadığını itiraf ettiklerinde onları revizyonistlikle suçlamaya kadar vardırarak gülünç durumlara düşenleri bile var. Bürokratik, devletçi, halka yukarıdan bakan Türk sosyalistlerine sosyalizmin bürokratik yozlaşmaya uğramış bir versiyonu pek uygun düşüyordu. Bürokrasinin iktidar ortaklığının sona erdiği 1950 ve 60'lı yıllarda sosyalizm aydınlar için yeniden etkin bir meşrulaştırma, dolayısıyla da iktidarı ele geçirme aracı olabilirdi. Gerçekten de 1960'ların başında sosyalist ideoloji, bürokrasinin iktidar ortaklığının sona erdiği bir dönemde iktidarı yeniden ele geçirmenin bir aracı olarak görülüyordu. Sözde bilimsel bir dil kullanılıyor, sosyalist sloganlar ortalığı kaplıyorduysa da aydınların büyük çoğunluğu için asıl amaç sosyalizmin kurulması değildi. Bu aşamada görüntüyle gerçeğin birbirinden ayrılması önemlidir. Amaç sosyalist bir toplum düzeni oluşturmak değil, sosyalist yöntemler kullanarak Batı'yı daha hızlı taklit etmekti. Batı'yı taklit etmeyi hızlandırarak sosyalist bir topluma varılabilir mi? Açıkça ifade edilen klişe şuydu. Kapitalist yoldan kalkınmak uzun zaman alır. Kalkınmanın kestirme yolu sosyalist yolu seçmektir. Asıl amaç gerçekten sosyalist bir toplum kurmaya yönelik olsaydı, askeri junta senaryolarıyla, ilerici subaylarla iktidarı ele geçirmeye çalışır mıydı? Sosyalizmin temel teorik kaynaklarına yönelmek yerine, Sovyetler Birliği'nden az gelişmiş ülkelere ihraç edilen, kapitalist olmayan kalkınma yolu gibi uydurma stratejilere itibar edilmesi de bu yüzdendir. Dönemin sosyalistlerinin sosyalizmin temel sorunlarını tartışmaktan özenle kaçınmaları, devrimci Marksizmin sürdürücülerine düşmanlıkları bu niteliklerinden kaynaklanıyordu. Asıl amaç, kaybettikleri iktidarı yeniden kazanmak, bu amaçla sosyalizmi bir araç olarak kullanmaktı. Eğer askeri bir darbeyle, iddiatçı yöntemleriyle sosyalizm adına iktidarı ele geçirebilirlerse, iktidarı kimseyle paylaşmak zorunda kalmayacaklardı. Üstelik bu sefer, siyasal iktidarı da kimseyle paylaşmak zorunda olmadıkları için tartışmasız ve tek hakim sınıf konumuna yükseleceklerdi. Doğu Avrupa'daki örnekler iştahlarını kabartıyordu. Ne var ki burjuvazi ve gerisindeki emperyalist destekçiler, bürokratik aydınlara bu yolu çoktan kapamıştı. Asalak burjuvazi ve emperyalizmle başa çıkabilecek olan asıl güç emekçi kitlelerdi ama Türk aydınları, sosyalist olsunlar, emekçi sınıfları işin içine karıştırmaya pek niyetli değillerdi. Kullanılan dil ve sloganlara rağmen. Bu konuda bir de gerekçe üretilmişti. Halk geriydi, kendilerinin değil, yoz burjuva politikacılarının peşinden gidiyordu. Son tahlilde de kendi çıkarlarının farkında değildi. Bu ve benzeri argümanların öncekilerden, tanzimatçı, meşrutiyetçi, cumhuriyetçilerden bir farkı var mıdır? Halkın siyasal olgunlaşmasını beklemek 10 yıllar alırdı. Oysa ülkenin beklemeye tahammülü yoktu. Aslında sosyalist aydınların önemli bir bölüğü askeri junta yöntemlerine bel bağladıkları dönemde, içinde yaşadıkları toplum, hakim sınıfların gücü, kitlelerin beklentileri ve özlemleri konusunda son derecede bilgisizdiler. O halde halkın çıkarlarının nerede ve nasılını bilen bürokratik aydınlar, iktidarı ele geçirerek kestirme çözümler dayatacaklardı. 27 Mayıs darbesini yüceltmeleri ve söz konusu darbenin sınıfsal bir tahliline yanaşmamaları ilginçtir. 1960'ların sosyalistleri arasında Stalinizme bağlılıklarını sürdüren pro-Sovyet dar bir kesim dışındakilerin ufukta sosyalizm görünmeyince sermaye ve devletle olan ilişkilerini gözden geçirip bir durum değerlendirmesi yaparak ortalıktan çekilmeleri asıl niyetin başka olduğunun bir göstergesidir. Aslına bakılırsa Türkiye'deki sol düşüncenin teorik ideolojik geri planında Stalinizmle Atatürkçülüğün melezlenmiş bir versiyonu vardı. Dolayısıyla ideolojik ve teorik referanslar olarak gerçek sosyalist düşüncenin kaynağını inmek söz konusu değildi. Şüphesiz bütün bu dönem boyunca yukarıda sözünü ettiğimiz genel ve hakim çizgi dışında olan aydınlar da elbette vardı. Ama bu kesimin sayısal cılızlığı ideolojik etkinliğini doğal olarak etkisizleştirmiştir. Bu aşamada aydınlar resmi ideoloji ilişkisi üzerinde durmamız gerekiyor. Fakat ondan önce resmi ideoloji ile ilgili bazı açıklamalar yapmak yararlı olacak. Gerçekten de bilimsel literatürde olsun, günlük konuşma dilinde olsun, kullandığımız kavramlar hakkında her zaman yeteri kadar açık olmayabiliyoruz. Resmi ideolojiye varabilmek için Antonio Gramsci'nin hegemonya kavramından hareket edebiliriz. Gramsci'ye göre yeni bir ideolojinin toplumun tüm kesimlerinde hegemonya kurabilmesi için o ideolojinin sahibi ve taşıyıcısı olan ve tarih sahnesine çıkan yeni sınıfın üretici güçleri geliştirmesi, ekonominin üretici temelini dönüştürerek bir önceki tarihsel döneme göre önemli bir ilerleme sağlaması, tarihsel olarak geri olan sınıfa karşı yürüttüğü devlet aygıtını ele geçirme mücadelesinde kendi çıkarlarını gerçekleştirirken toplumun diğer kesimlerini de bütünüyle ihmal etmemesi, dolayısız üretici kesimlere de önceki duruma göre bir şeyler vermesi gerekir. Başka bir ifadeyle yeni egemen sınıfın bir önceki dönemin geçerli ideolojisinden farklı bir ideoloji geniş halk yığınlarına kabul ettirebilmesi için toplumun diğer sınıflarının yaşam koşullarında en azından kısmi bir iyileşme sağlaması gerekir. Gramsci'nin kendi ifadesiyle yeni sosyal sınıfın egemen sınıf olma mücadelesine giriştiğinde üstün gelmesi gereken kendi temel çıkarlarıyla ikinci sosyal grupları da feda etmeyecek uygun bir dengenin kurulması gerekir. Böylesi bir dengenin oluşturulması, devlet aygıtını ele geçiren yeni egemen sınıfın toplumun diğer bağımlı kesimlerini kendi egemenliği altında tutabilmesinin koşuludur. Ancak böyle bir durumda egemen sınıf, iktidarının sınıfsal karakterini gizleyebileceği bir dünya görüşünü kitlelere benimsetebilir. Ve bunu doğal, gerekli moral değerler ve toplum anlayışı olarak kitlelere kabullendirebilir. Böylece egemen sınıf son aşamada ekonomik, politik ve moral bağları gerçekleştirir. Gramsci buna tarihsel blok, yeni egemen sınıfa hegemonik sınıf ve onun yaydığı ideolojiye de hegemonik ideoloji diyor. Gramsci'nin tahlilinden çıkan sonuçları şu şekilde özetlemek mümkündür. Devlet aygıtını ele geçirmek amacıyla hasım sınıflarla mücadeleye girişen yeni, yükselen sınıf, üretici güçleri dönüşüme uğratacak, toplumun ikincil, egemen sınıf dışında, sınıflarına da bir şeyler verebilecek, son analizde kendi sınıfsal projesini geniş kitlelere kabul ettirirken, zor ögesini değil, ikna ve inandırma yolunu seçecek, böylece kendi ideolojisi aracılığıyla bir entegrasyonu, bütünleşmeyi gerçekleştirecek. Yukarıdaki kısa açıklamalar karşısında resmi ideolojinin hegemonya gücü zayıf bir ideoloji olduğu ortaya çıkıyor. Bu durum devlet aygıtını ele geçiren yeni sınıfın veya sınıflar bloğunun iktidar mücadelesine giriştikleri kritik anda üretici güçlerde bir dönüşüm yaratmamış olması ve ikinci sınıflara da önceki döneme oranla bir şeyler verememesidir. Böyle olunca üretici güçlerde bir ileri atılım gerçekleşmeyince ve egemen sınıf dışı toplum kesimlerine bir şeyler verilmeyince yeni egemen sınıfın projesini geniş halk kitlelerine kabullendirmek ve ideolojik üst yapılarla ekonomik temel arasında uygun bir eklemlenme, articulation, yaratmak mümkün olmamaktadır. Cumhuriyetin kurulduğu dönemde tam tersi geçerliydi. Üretici güçlerin geliştirilmesi bir yana mevcut üretici güçlerde büyük ölçüde tahrip edilmiş durumdaydı. Zaten Cumhuriyet'le gelen rejim 1908'den beri sürüp gelen ittihatçı rejimiydi.